Ayrım 6.
Timur, bunun onlara bir zararı olur mu? Yakup Bey, hiç çoktan iyidir ama siz hiçbir zaman onların gerçek babalarının yerini tutamazsınız. Ayrıca baba yerine konduğunuz için sizin üzerinize ayrı bir sorumluluk yüklenecektir. Bu sorumluluğa şu an ne hazırsınız ne de bu durumda olmalısınız. Timur, anne gereksinmeleri karşılanmayınca ne yapar çocuklar? Yakup Bey, örneğin anne hipokondriyak. Hastalık hastası olup her fırsatta anne olma sorumluluğundan kaçarak kendini yatağa atıyorsa, aile sistemi içinde yer alan teyze, hala ya da yetişkin kız çocuklardan biri annelik görevini yüklenir. Belki de eve misafir olarak gelen genç hanıma çocuklar anne gibi sarılacaklar ve annelerinden bulamadıkları şefkati ve anlayışı onda bulmak isteyeceklerdir. Bir süre sustuktan sonra Yakup Bey şöyle devam etti. Anne ve baba ailenin düzenini en çok etkileyen temel öğelerdir. Bu gereksinmelerin doğal olarak yerine getirilmesi, sorumluluk bilinci içinde birbirleriyle evlenerek kendilerine ortak bir yaşam kuran yetişkinlere bağlıdır. Anne ve baba gereksinmelerinin karşılanmadığı aile düzenleri çarpık olur ve bu düzen içinde yetişen kişilerin yaşamlarının her yönünü olumsuz yönde etkiler. Timur, anne ve baba gereksinmelerinin dışında aile sisteminin başka ne gibi gereksinmeleri var? Yakup Bey, bir başka gereksinme de değerli olma gereksinimidir. Timur, yani aile içindeki kişilerin değerli olması, yoksa yalnız çocukların değerli olması mı anlaşılıyor? Yakup Bey, tüm aile üyelerinin değerli olması söz konusu. Bunun yanı sıra güven duyma, yakınlık ve dayanışma gereksiniminden söz edebiliriz. Timur, benim anladığım şu. Aile üyeleri birbirlerine güven duymak, yakın ve dayanışma içinde olmak gereksinimini duyarlar. Ailenin bu gereksinmeleri karşılaması gerekir. Eğer karşılamazsa aile iyi işlemez. Yakup Bey, evet bu gereksinmeler karşılanmazsa disfonksiyonel aile denen bozuk düzenli aile ortaya çıkar. Timur, başka aile gereksinmelerinden de söz edelim mi? Örneğin sorumluluk gereksinimi, mücadele etmeyi öğrenme gereksinimi, mutlu olma ve kendini gerçekleştirme gereksinimi ve manevi yaşam gereksinimi. Yakup Bey, evet şimdi bunları sırasıyla ele alalım. Aile içindeki etkileşim çocukları ya ben değerliyim ya da değersizim duygusuna götürür. Bu gereksinme aile içinde yerine getirilmezse çocuk kendini değersiz görerek büyür. Geçenlerde Erol'un dövülüşünü ve teyzenizin kullandığı sözleri anlatmıştınız. O notlar yanınızda mı? Evet, bakmak ister misiniz? Lütfen. Notları gözden geçirerek bazı cümlelere işaret etti. Anlaşılan şu. Hatice Hanım komşusu Safiye Hanım'ı sevmiyor. Niçin sevmediği ile ilgili bir teorim var ama onu sonra konuşuruz. Kendisi Safiye Hanım'ı sevmediği için Erol'un Safiye Hanım'ın oğlu Çetin'le oynamasını istemiyor. Erol 7 yaşlarında bir çocuk. O yaşlarda oyun onun yaşamının en önemli yönlerinden biri. Eğer Erol'un sağlıklı gelişimi için oyunun gerekli olduğunu Hatice Hanım bilseydi, gelişen bir yavru olarak onun oyun gereksinimini birinci planda tutar, Safiye Hanım'ı sevmese dahi Çetin'le Erol'un ilişkisini bozmamaya gayret gösterirdi. Erol bilinçli olarak bunların farkında değil ama başka bir düzeyde annesinin gözünde değerinin olmadığını hissediyor. Doğan'ın kendine vermiş olduğu oyun oynama eğilimine karşı bir tepki geliştirerek ne zaman oyun oynamak istese kendini suçlu hissetme duygusuna kapılmaya başlayabilir. Akıda tutulması gereken yön şu, çocuklar ana ve babalarının hata yaptığını düşünemezler. Yani Erol, annem kendine özgü sorunlarından dolayı Safiye Hanım'ı sevmiyor ve bu nedenle benim Çetin'le oynamama kızıyor diyerek olaydan kendini soyutlayamaz. Ben kötü bir çocuğum. Çetin'le oynamamam gerektiği halde oynamak istiyorum. Demek ki bende bir bozukluk var diye düşünür. Timur, zavallı çocuk. Yakup Bey, bak o halde eksik olan değer verme gereksinimini doldurmak için nasıl hazır hale geldin. Çünkü şimdi siz de o aile sisteminin bir parçasısınız. Bilinç düzeyiniz ve vicdanınız sizi çocukların eksik kalan gereksinimlerini karşılama yönüne doğru itiyor. Timur, evet onlara yardım edebilmeyi çok istiyorum. Yakup Bey, orada olmakta çok yardımcı oluyorsunuz. Onlar şimdi bunun farkında değiller. Zannederim ileride anlarlar. Ayla ile olan ilişkinize özen gösterin. Genç yaşta evlilik dışı cinsel ilişkiye giren kızların büyük bir çoğunluğunun yaşamlarında ilk defa ben değerliyim, önemliyim duygusunu bir erkekle cinsel olarak beraber oldukları zaman yaşadıkları gözlenmiştir. Timur, Ayla ben evden kaçmayı düşünüyorum diye geldiği zaman en korktuğum onun hayatında bir erkek olduğuydu. Şimdi söylediğiniz nedenden dolayı. Yakup Bey, tabii Erol için de başka türlü tehlikeler söz konusu. Ergenlik çağındaki erkek çocukların çete kurarak çoğu kere ölümle sonuçlanan çatışmaları da kendilerini önemli görmeyen aile ortamlarına bir tepkidir. Örnek olarak benim gözlemlediğim bir olayı anlatayım. Liseden bir arkadaşım üniversitede okumak için İstanbul'a geldi. O dönemde siyasi partilere katılmak, siyasi kitaplar barındırmak yasaktı. Arkadaşım aşırı uçta eylem yapan bir siyasi partiye katıldığını söyledi. Pek fazla siyasi eğilimleri olan bir kişi değildi. O nedenle şaşırdım. Niçin bu siyasi partiye katıldığını sorduğumda, mitinglere gittiğimiz zaman el ele tutuşuyoruz, aynı amacı paylaşıyoruz. Çok güzel bir duygu dedi. Bir süre daha konuşunca bu partiye katılmasının ana nedenini insanların kendine değer vermesi, onu önemsemesi olduğunu görebiliyordum. Aslında düşünce olarak bu partiye pek bağlı değildi. Yakın çevresinde bulamadığı ilgiyi hiç tanımadığı birinin elini tutup sloganlar atarak bulabileceğini umuyordu. Yakup Bey bir süre sustu, ıhlamurundan bir yudum aldı ve sözüne devam etti. Öte yanda ben değerliyim duygusunu aile içinde elde eden birey kendini kanıtlamak için aşırı davranışlarda bulunmaya gerek duymaz. Timur, Erol'la aynı odada kalacağımıza göre onunla ilişkilerim daha da yakınlaşır sanıyorum. Yakup Bey, evet ben de öyle sanıyorum. Aile sisteminin ikinci gereksinmesi güvendir. Aile içinde kişilerin emniyette olduğu, dışarıdaki tehlikeli olayların aile içine giremeyeceği duygusu bu gereksinmenin altında yatar. Güven ortamı yaratılamazsa aile üyeleri güven duydukları başka bir ortama yönelir. Örneğin çocuklar babalarının ve annelerinin yanında kendilerini güven içinde hissetmiyorlarsa daha güven verici bir ortam yaratan amca, dayı, büyük baba gibi bir başkasının kanadı altına girmeye yönelir. Kadın kocasından güven duygusu alamıyorsa bu gereksinmeye karşılık veren başka birine yönelir. Erkek karısının yanında kendini güven içinde hissetmiyorsa bu duyguyu veren bir başka kadın ona daha çekici gelmeye başlar. Timur, sanırım bu yönden benim kaldığım ailede bir sorun yok. Çocuklar kendilerinin dışarıdaki tehlikelere karşı korunduğu inancındalar. Yakup Bey, anlattıklarından öyle anlaşılıyor. Üçüncü aile gereksinimi yakınlık ve dayanışma duygusudur. Aile üyelerinin birbirleriyle dayanışma ve güven duygusu içinde olması temel gereksinmelerden bir diğeridir. Aile içinde karşılıklı güven duygusu ve dayanışma varsa, aile dışında bireyin karşılaştığı stres getirici olumsuz olaylar yıkıcı etkisini pek göstermez. Güven duygusunun baskın olduğu aile, dış dünyanın yaratmış olduğu üzüntü ve kaygılardan kurtulacak bir sığınak, bir ortam oluşturur. Timur, bu yönde aksaklıklar var. Daha önce güven duygusu üzerinde konuşurken belirtmiştik. Yakup Bey, evet belirtmiştik. Dayanışma ve güvenin baskın olduğu ailelerden gelen kişiler bu güven ve dayanışmayı diğer insanlarla olan ilişkilerinde de gösterirler. Karşısındakinin iyi niyetli ve dürüst olduğuna inanmak onların temel varsayımıdır. Güvensizlik ortamının baskın olduğu aile ortamından gelen kişiler ise kendileri de dahil hiçbir kimsenin sözüne inanmazlar ve kimseyle dayanışma içine giremezler. Güvensizlik duygusu o kadar derinlere inmiştir ki kendilerine dahi güvenemezler. Bu insanlar her an değişebilen, kimsenin diğeriyle dayanışma içinde olmadığı, herkesin birbirini kullanmaya çalıştığı bir dünyayı temel varsayım olarak kabul ederler. Timur, demek ki hem Hatice teyze hem Recep enişte güven duygusu eksik bir ortamdan gelmişler. İkisi de kimseye güvenmeyen tipler. Yakup Bey, bunun farkında olmanızda sevindim Timur Bey. Demek istediğim şu. İnsan davranışını kendi paradigması içinde oluşturur. Bu kişi kendi paradigmasının bilincinde olmayabilir. Ne var ki bu paradigma kişinin geçmişinde yer almış belirli koşullarda oluşmuş, yapılanmıştır. Allah kahretsin paradigmasını dediğiniz kişiye duygusal bir tavır takılmış oluyorsunuz. Bu tür duygusal tavır ülkemizde çok sık görülen bir tavır. Karşıdakinin paradigmasını anlayarak o insanla ilişki kuran tavır, daha olgun, daha bilge, daha gerçekçi bir tavır. Ve bu tür tavır alışı toplumumuzda pek sık göremiyoruz. Timur, anlıyorum. Yakup Bey, evet konumuza devam edelim. Aile sistemi içinde temel birim olan anne ve baba davranış ve sözleriyle sorumluluk duygusunu ifade eder. Aile içinde yalnız anne ve baba değil, herkes sorumluluk duygusunu paylaşmak durumundadır. Çocuklar kendi yaşları oranında sorumluluk yüklenmeli, bu sorumlulukla aile içindeki davranışlarını biçimlendirmelidir. Tüm sorumluluğu kendi üzerine alan ve çocuklarını her türlü sorumluluktan kurtaran ana baba, kendi yaşamını biçimlendirmekten aciz, sürekli başkalarının yönetiminde olmaya yönelik bireyler yetiştirir. Bu tür aile içinde yetişen kişiler kendi yaşamlarında yer alan olaylardan kendilerini değil başkalarını sorumlu tutar. Timur, Hatice teyzemin ailesinde çocukların sorumluluk duygusu verecek bir ortam görmüyorum. Yakup Bey, gelişim aşamalarına uygun bir denge içinde çocuklara kendi yataklarını yapma, oturdukları odayı temizleme, ev işlerine yardım etme gibi görevler veriliyor mu? Timur, hayır onlarla bu tür bir ilişki kurulmuyor. Yakup Bey, halbuki çocukların kendi yaşamlarından kendilerinin sorumlu olmasını öğretmek, anne ve babanın yapabileceği en sağlıklı ve önemli görevlerden biridir. Timur, çocuklar sorumlu yetişirlerse daha bağımsız olurlar diye korktuklarını dahi düşünüyorum. Yakup Bey, Haklı olabilirsiniz. Yetişkin çocuğun bağımsız ve sorumlu insana tahammülü yoktur. Bu noktadan hareketle Hatice Hanım'la komşusu Safiye Hanım arasındaki ilişkiyi incelemekte fayda var. Bu noktaya daha sonra yeniden döneriz. Şimdi aile gereksinmelerinin beşincisi olan zorluklarla mücadele ederek onların üstesinden gelmeyi öğrenmeyi inceleyelim. Timur, evet bu ilginç bir kavram. Yani çocuğuna çok kolay bir yaşam veren ana babanın pek makbul olmaması. Yakup Bey, çocuğa her şey hazır verilmemelidir. Sorumluluk duygusuyla ilgili olarak söylenenler çocukların zorluklarla mücadele etmesinde de geçerlidir. Çocuğu içinde bulunduğu gelişme aşamasına uygun zorluk derecesindeki sorunlarla baş başa bırakmak, onun bu zor sorunlarla mücadele ederek uğraşmasına olanak vermek, kendine güvenli, sorun çözme becerileri gelişmiş bir birey olarak yetişebilmesi için gereklidir. Ailenin bu gereksinmeyi karşılaması gerekir. Karşılaştığı her zorlukta çocuğuna yardım eden ana baba, sürekli başkalarından yardım bekleyen, kendi beceri ve yeteneklerine güvenemeyen kişiler yetiştirir. Timur. Bu ailede Erol'u ve Ayla'yı böylesine bilinçli bir mücadele ortamına sokan bir tutum yok. Sizin deyiminizle ana babası yetişkin çocuk olduğu için çocuklar sağlıksız bir aile ortamında. Ama bu sizin dediğiniz türden bir mücadele ortamı yaratmıyor. Aksine kişinin gücünü yitiren, kendine güvensizlik aşılayan türden bir ortam var. Yakup Bey, evet aradaki farkı iyi anlamışsınız. Burada söz edilen mücadele çocukların eğitimi için bilinçli olarak oluşturulan ortamları kapsıyor. Çocuğun üstesinden gelemeyeceği, anlayamayacağı, altında ezileceği türden sağlıksız ortamları değil. Timur, Erol annesinin dövmesi onun için sağlıklı bir mücadele zorluk ortamı oluşturmuyor. Yakup Bey, hayır bu tür bir ortamda herhangi bir eğitim öğesi yok. Annesi çocuğun özünü yıkıcı bir ortam oluşturuyor. Timur, zorluklarla mücadele ederek onların üstesinden gelmeyi öğrenmeye bir örnek verir misiniz? Yakup Bey, yüzlerce örnek verilebilir. Çocuk emeklerken bile bu yönde ortamlar yaratılabilir. Örneğin emekleme aşamasındaki çocuk kendi başına bir sandalyeye çıkmaya çalışıyor olabilir. Böyle bir durumda ana baba çocuğa yardım etmez. Bırakır çocuk düşe kalka deneye yanıla o sandalyeye çıkmasını kendi başına öğrenir. Timur, ya çocuk düşer bir yerini incitirse? Yakup Bey, çocuk için önemli bir tehlike söz konusu ise, örneğin sandalyenin çevresinde kırılmış cam, bıçak ya da kaya gibi sert nesneler varsa kaldırılır. Ya da sandalye daha emniyette başka bir yere taşınır. Yani çocuk düştüğü zaman ona zarar vermeyecek bir ortam olmasına dikkat edilir. Timur, evet anlıyorum. Yakup Bey, çocuk büyüdükçe daha zor mücadelelere girmeye çalışır. Kendisinden daha ağır bir paketi taşımaya çalışır. Kendisinden güçlü biriyle dövüşmeye kalkar. O zaman ne yapmalı ana baba? Yakup Bey, önemli olan çocuğun kendi gücünün sınırlarını gerçekçi olarak öğrenmesi. Eğer çocuk ağır bir paketi kaldıramıyorsa önce onun gücünün yetmediğini anlamalı. Daha sonra çocuk belki paketi açarak içindekileri teker teker taşımayı deneyebilir. Gücünün yetmediği kişilerden çekinmeyi öğrenir ya da daha iyi dövüşmesini öğrenir. Önemli olan çocuğun yaşama güçlü olarak hazırlanması. Timur, bu tutumuyla ana baba çocuğa değer verdiğini ve onun başarılı olmasını istediğini belirtmiş olur. Yakup Bey, evet bu mesajı ana babasından alan çocuk kendini güçlü ve hazır hisseder. Altıncı gereksinim ailede mutluluk ve kendini gerçekleştirme ortamı yaratmayı içerir. Aile ortamı bir mutluluk ortamı olmalıdır. Şimdiye kadar sıraya geldiğimiz gereksinmeler karşılandığı takdirde aile ortamı başka hiçbir ortamda bulunamayacak mutluluk olanakları sağlar. Bir babanın ya da anın çocuklarıyla gurur duyması, onların iyi ve sağlıklı insanlar olarak topluma katıldıklarını görmesi büyük mutluluk kaynağıdır. Çocuklar anne ve babalarını dünyanın en önemli ve kudretli insanlar olarak görür. Çocukların anne ve babaları tarafından kabul edilip sevilip desteklenmesi başka hiçbir kimsenin yapamayacağı kadar onları mutlu ve yaşamlarından doyumlu kılar. Timur, bu yok. Erol ve Ayla bu yaşantıyı maalesef bu ailede bulamayacak. Yakup Bey, mutlu aile ortamında yetişen insanlar başlarına gelen olayların çoğunluğunda mutlu olunacak bir yön bulur. Mutsuzluk içinde yetişmiş insanları mutlu edecek olayların sayısı ise yok denecek kadar azdır. Timur, yani Erol ve Ayla asık suratlı insanlar ordusuna katılmaya hazırlanıyor. Yakup Bey, maalesef öyle görünüyor. Aile sisteminin yedinci gereksinimi sağlıklı manevi yaşamın temellerini oluşturmayı içerir. Manevi yaşam tüm evreni anlamlı bir biçimde bütünleştiren bir dünya görüşünü temsil eder. Timur, yani din demek istiyorsunuz. Yakup Bey, manevi yaşam deyimini İngilizce spiritual life karşılığı kullanıyorum. Bu anlamıyla manevi yaşam din kavramından daha kapsamlı oluyor. Din belirli kurallara dayalı bir sosyal kurum oluşturur. Manevi yaşam kişinin kendi içinde Tanrı'yı ve hakikati bulmasına yönelir. Din toplumu cemaat vurgular. Manevi yaşam ise bireyin özüne yöneliktir. Bir süre düşündükten sonra Yakup Bey şöyle devam etti. Daha önce her insanın iki tür ilişkisi olduğundan söz etmiştik. Bu ilişkilerden biri kişinin kendi iç dünyasıyla, kendi özüyle olan ilişkisi, diğeri de dış dünya ile toplumla başkalarının beklentileriyle olan ilişkisidir. Din ve manevi yaşam ayrımını bu iki tür ilişki içinde yapabiliriz. Belirli kurallara, beklentilere, dış ilişkilere önem veren dünya görüşüne din, kişinin özüyle evrenin ilişkisine önem veren görüşe manevi yaşam adını veriyorum. Timur, şimdi daha iyi anlıyorum. Yakup Bey, manevi yaşam öğretilerini temel alan kişilere mistik, mutasavvuf adı verilir. Bizim tarihimizde mistiklere örnek olarak Mevlana ve Yunus Emre gösterilebilir. Katı din kuralları içinde yetiştirilen çocuk, kendi dışında bazı kurallara göre yargılanacağına ya da ödüllendirileceğine inanır. Bağnaz din koşullandırmasının baskın olduğu aile ortamında yetişen çocuk, kendi yaşantı ve deneyimlerini zenginleştirecek, iç ve dış dünyasını araştırıp keşfedecek bir tutum yerine, körü körüne itaati, kendi düşünce ve duygularından utanmayı öğrenir. Timur. Katı din kuralları içinde yetiştirilen çocuk, kendi dışında bazı kurallara göre yargılanacağına ya da ödüllendirileceğine inanırsa, kendi özünün bu kurallara uymayan yönlerinden utanmaya, suçluluk duymaya başlamaz mı? Yakup Bey. Bu tür katı kurallar ortamında yetişen insanlar sadece kendilerine değil, bütün insanları yargılamayı öğrenir. İnsan yaşantısı ve deneyimi değerli bir süreç olmaktan çıkarılmış, her insan ve olay kendilerinin de tam anlamadığı bazı kurallara uygunluk derecesine göre değerlendirilmeye başlanmıştır. Timur, manevi yaşam yönünden sağlıklı ailede yetişen çocuk ise evrenin bütününe yönelir değil mi? Yakup Bey, evrenin bir bütün olduğu, bu bütün içinde yer alan her birimin, her olayın kendine özgü benzersiz bir yeri olduğu, bu nedenle ailedeki her bir bireyin oldukları gibi değerli olduğu, kendi yetenekleri, düşünceleri, duyguları içinde kabul edilmesi gerektiği, manevi özgürlüğün temelini oluşturur. Bu tür temel bizdeki tasavvuf anlayışına yakın düşen, birleştirici, kaynaştırıcı, evrensel bir dünya görüşü geliştirir. Sağlıklı manevi yaşam ailenin yetiştirdiği çocuklara verebileceği en güzide armağandır. Sağlıklı bir manevi temeli olan insanlar güleç yüzlü, sevecen, insanlar olduğu kadar doğaya da saygılı bireyler olarak yaşamlarını sürdürür. Bu son sözler içimi sevgiyle coşturmuştu. Yakup Bey'in bu konuya ne kadar önem verdiğini daha önceki konuşmalarımızdan hatırlıyordum. İyi düşün, doğru karar ver. Bu güzel duygunun tadını sürebilmek için ikimiz de bir süre sessiz kaldık. Birkaç kez ıhlamurlarımızı yudumladık. Yakup Bey, beş temel özgürlükten söz etmenin zamanı geldi. İsterseniz perşembe günü bu konuyu ele alabiliriz dedi. Perşembe günü buluşmak üzere oradan ayrıldım. 9. Beş temel özgürlük. Erol benim odaya taşındı. Benim masada oturup kitap okuma ve yazı yazmam onu etkilemiş olacak ki o da masada kitap okumaya ve yazı yazmaya heveslendi. Hatice teyzeme Erol'a bir küçük masa ve masa üstü lambası almak istediğimi söyledim. Önce hayret etti. Daha küçük çocuk masayı ne yapacak o gibi laflar etti. Benim ısrarımı kıramadı, sonunda kabul etti. Erol'u aldım, kapalı çarşı ile sahaflar arasındaki sokakta portatif mobilya satan dükkanlara götürdüm. Yolda sahaflardaki Elif kitap evine uğradık. Maalesef Yakup Bey yokmuş. Erol'la Yakup Bey'in tanışmasını istemiştim. Mobilya dükkanında Erol'a bir masa seçtik. Benim bütçeme ve Erol'un boyuna uygun 3 masa vardı. Erol'a bu masalardan birini seçebileceğini söyledim. Erol kulaklarına inanamadı. Ben bilmem, sen seç demeye başladı. Çocuğun hayatındaki belki de ilk seçimiydi bu. Bunun farkına varınca hiç acele etmeden karar verme konusunda ona zaman vermek istedim. Önceleri korkan, kaygılanan Erol daha sonra heyecanlandı, şevklendi. Timur abi, gerçekten ben kendi masamı seçebilir miyim diye yarı inanır, yarı şüpheci bir tavırla yine sordu. Erol, bu 3 masadan hangisini istersen seç, onu alacağız dedim. Yarım saat sonra Erol'un istediği masayı almış olarak oradan ayrıldık. Masa üstüne bir de elektrik lambası aldık. Lambayı da Erol seçti. Taksiyle eve geldik. Masayı Erol'un yatağının yanına koyduk. Masanın üzerine lambayı yerleştirdik. Erol büyük bir zevkle kitaplarını masanın üstüne disti ve okumaya başladı. Hatice teyze, Timur çok masraf ettin. Ufacık çocuk masayı ne yapacakmış gibi sözler etti ama Erol'un şevkini ve heyecanını görünce etkilendi herhalde. Timur abisi gibi bu da kitap yazacak galiba gibi daha olumlu sözler söylemeye başladı. Yarım saat sonra Erol, Timur abi masamı çok seviyorum, hep bu odada seninle kalmak istiyorum dedi. Herhalde bu kendi dilinde onun bana teşekkür etmesiydi. Kendisini kucakladım, yanaklarından öptüm. Erolcuğum, istersen tabii kalabilirsin. Leman abla gittikten sonra odana dönmek istersen masanı ve lambanı odana taşırız. İstersen burada kalırsın, nasıl istersen öyle yaparız dedim. Recep Erişte'nin ablasının kızı Leman o akşam geldi. Genç, esmer, kısa boylu ama güzel bir kadındı. Yalnız hüzünlü bir hali vardı. Sanki bu hüzünlü görünümü gençliğinin ve güzelliğinin önüne geçiyor, perdeliyordu. Leman gelişini izleyen günlerde Hatice teyze ile Leman'ın sürekli konuştuklarını görüyordum. Ben odamdan çıkıp yanlarından geçerken konuşmalarını kesiyorlar, ben içeriye girdikten sonra yine başlıyorlardı. Perşembe günü Yakup Bey'e gitmek üzere evden çıkarken Hatice teyzeye sahaflara gideceğimi söyledim. Leman, Yakup Bey'le mi buluşacaksınız diye sordu. Bu soru beni şaşırttı. Hatice teyze belki Yakup Bey'den söz etmiştim ama Hatice teyzenin buna önem vereceğini hatırlayacağını sanmıyordum. Yani Leman'ın bilgisi Hatice teyzeden gelemezdi. Evet, Yakup Bey'le buluşacağım. Nereden biliyorsunuz diye sordum. Sizin kitabınızı okudum. Yakup Bey'i o kitap aracılığıyla tanıyorum dedi. Leman sanki bir şeyler söylemek istiyordu. Heyecanlı bir hali vardı ama ben anlayamadım. Akşama görüşürüz diyerek oradan ayrıldım. Yakup Bey'e Leman'ın kendisini tanıdığını söyledim, gülümsedi. Sayende tanındık diyerek şaka yaptı. Çay evine gittik. Ihlamurlarımızı ısmarladık. İçimde büyük bir mutluluk duygusu vardı. Yakup Bey'le burada bulaşabilme olanağını verdiği için Tanrım'a içimden şükrettim. Barış ortamında böylesine bilge, alçak gönüllü ve iyi niyetli biriyle saatlerce beraber olabilmek hayatımın bana verdiği en güzel armağan diye düşündüm. Ihlamurlarımızdan birkaç yudum aldıktan sonra Yakup Bey konuşmaya başladı. Yakup Bey, sağlıksız ailelerdeki mutsuz anne ve baba, kişisel becerileri ve girişimleriyle kendi gereksinimlerini karşılayamadıkları için bu gereksinimleri karşılamada çocuklarını araç olarak kullanırlar. Çocukların kendi gereksinimleri ve kişisel gelişme potansiyelleri böyle ana babalar için önemli değildir. Bu yüzden çocuklar gelişemezler ve kendi kişiliklerini bulamazlar. Timur, geçen buluşmamızda Hatice teyzemin Erol'u dövmesinin altında kendi sorularının yattığını söylemiştiniz. Öyle bir durumdan mı söz ediyorsunuz? Yakup Bey, Hatice Hanım sağlıklı yetişkin biri olarak Safiye Hanım'la sorunlarını konuşarak çözmek yerine kızgınlığını Erol'dan çıkarıyor. Çocuğu kendine alet ediyor. Bu bana lise öğrencisiyken yaptığım kendi gözlemlerimden birini hatırlatıyor. Yengemin henüz 4 yaşındaki oğluna yemek verdiği ya da onun üstünü değiştirdiği zamanlarda ben şimdi böyle sana yemekler veriyorum. Büyüyüp evlenince beni unutursun, elin kızını seversin, anneni bir köşeye atarsın diye konuştuğunu anımsıyorum. Çocuk, anne öyle konuşma, ben seni hiç unutmam dediği zaman unutursun unutursun, el kızı sana unutturur diye cevap verir ve bu konuşma çocuk ağlayıncaya kadar devam ederdi. Sonunda çocuk ağlamaya başlayınca yengem gülümseyerek bana bakar, sanki kazandığı bir tür zaferi kutlardı. Bunun doğru olmadığını, ortada sağlıksız bir durumun bulunduğunu hissederdim ama niçin böyle hissettiğimi açıklayabilmek hiçbir bilgim yoktu. Timur, büyüyünce beni unutursun diyen çok anne gördüm. Ben yetiştireyim, el kızı el oğlu sefasını sürsün gibi kinayeli lafları ana babalardan çok işittim. Yakup Bey, tabii ki bu söylediğim sadece benim yengemi temsil eden bir olay değil. Bu davranış bizim toplumda son derece yaygın bir anlayışı gösteriyor. Ne var ki şimdi yengemin bu çocuğu kendi gereksinmeleri uğruna nasıl kullandığını ve çocuğun kişilik gelişimine ne büyük darbeler indirdiğini daha iyi görebiliyorum. Yıllar sonra bu kişinin evliliğinden büyük stresler oluştu ve büyük ıstıraplar çekildi. Bu tür sözler sadece erkek çocuklarına söylenmiyor tabii. Kız çocuklarına yarın evlenirsen kocanın annesine anne, babasına baba dersin, bizleri unutursun deniyor. Bu ortamlarda yetişen iki kişi evlenince birbirini sevmeye, birbirine önem vermeye direniyorlar ya da birbirini sevince anne ve babalarına karşı suç işlemiş gibi hissediyorlar. Ömrü boyunca bu duygulardan kurtulamamış, bu nedenle karısı ya da kocasıyla bir yabancı gibi ilişkisini sürdürmüş çok insan tanıdım.